bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Doktor Jivago, Boris Pasternak, Nobel Edebiyat Ödülü, Altın Kitaplar Basımevi 1987, Türkçe'ye çeviren Özay Süsoy, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Feryal Çabuk. Doktor Jivago ilk kez 1958'de İtalya'da yayınlandı. Aynı yıl bu eserinden ötürü Nobel Edebiyat Ödülü Boris Pasternak'a verildi. Pasternak bu romanında insan duygularının yüceliğini vurgularken ideallerle kader arasındaki çelişkileri yansıtır. Lara, Yuri, Tonya, Komarovski ve Paşa da tüm insanlar gibi idealleri için savaştılar ama kaderlerini yaşadılar. Sovyet devriminin unutulmaz günlerini sergileyen dev roman. Romanda adı geçen kişiler: Alexander Alexandrovich Gromeko, tarım profesörü. Amelia Guichard, Rusya'da yerleşmiş Belçikalı bir mühendisin Fransız asıllı karısı. Rodyan ve Lara'nın anneleri. Anna Ivanovna Gromeko, Alexander Gromeko'nun karısı. Fabrikatör Ivan Kruger'in kızı. Antipov, P. Pavlovich, Paşa'nın babası, demiryolu işçisi. Anfim, Samdayatov, Bolşevik yöneticilerinden Jivago ve Mikulitsin ailelerinin dostu. Averitius Mikulitsin, Kruger fabrikalarının eski müdürü, Liberius'un babası. Fatma Galulin, kapıcı Gimazetti'nin karısı. Glasha, bakın Spunseva. Gimazetti'nin Galulin, kapıcı, Yusuf adında bir oğlu vardır. Helen Mikulitsin, Aversius'un karısı. Jivago Yuri, Doktor Jivago, zengin bir ailenin oğlu. Komarovski Viktor, avukat ve eski bir siyasetçi. Kolya, Nikolay Nikolayevich, Yuri Jivago'nun dayısı. Kuprian Tiverzin, Marfa Tiverzin'in oğlu. Babası gibi o da demiryolu işçisidir. Lara, Larissa Guichard, Amelia Guichard'ın kızı. Sonradan Paşa ile evlenir. Liberius Mikulitsin, Aversius'un oğlu, orman milislerinin başkanı. Lesnin, Liberius Mikulitsin'in takma adı. Marfa Tiverzina, Kuprian'ın annesi. Misha Gordon, Yuri Jivago'nun arkadaşı. Avukat Gregory Gordon'un oğlu. Nikolay Nikolayevich, bakınız Kolya. Niki Dudarov, Yuri Jivago'nun arkadaşı. Osip, bakınız Yusuf. Paşa Antipov, babası demiryolu işçisi Antipov'dur. Sonradan Lara ile evlenir. Daha sonra Strelnikov takma adıyla devrimcilerin başına geçer. Pelagya Tiazonova, Polya yenge. Rodyan Guichard, Amalia'nın oğlu, Lara'nın erkek kardeşi, sonradan Rus ordusunda asteğmen olur. Samdavyetov Anfim, bakınız Anfim. Saveli Tiverzin, Kuprian'ın babası, demiryolu işçisidir. Sima, bakınız Tunseva. Strelnikov, bakınız Paşa Antipov. Tiverzin, bakınız Kuprian, Marfa, Saveli. Tonya Gromeko, Gromeko ailesinin kızı. Sonradan Doktor Jivago ile evlenir. Tunseva, Glafira, Serafima, Evdoksia. Bu üç kız Helen Mikulitsin'in kardeşleri ve Liberius'un teyzeleridir. Yevgraf Jivago, Doktor Jivago'nun üvey kardeşi. Yuri Jivago, bakınız Jivago. Yusif Galulin, Osip Gimazettinovich, kapıcı Gimazettin'in oğludur. Önce makinistken, sonradan general olur. Önsöz. 1890 yılında Moskova'da doğan ve ününün doruğuna eriştiği 1960 yılında yine Moskova'da ölen Boris Pasternak'ın güçlü, sihirli bir düz yazı dili vardır. Bunu daha çocuk denecek yaşlarda şiir ve müzikle uğraşmaya başlamasında aramak gerekir. Öğrenimini Moskova Üniversitesi'nde tamamladı. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Almanya'ya gitti. Orada felsefe doktorası yaptı. Babası Leonid Pasternak tanınmış bir ressam, annesi Rose Kaufmann da aynı derecede tanınmış bir müzisyendi. Boris Pasternak çocukluğunu böyle bir sanat havası içinde geçirdi. Evlerine devrim büyük yazarları, müzisyenleri gelirdi. Leon Tolstoy babasının yakın arkadaşıydı. Boris Pasternak yazı hayatına şiir yazarak atıldı. İlk kitabı Kardeşim Hayat 1922'de yayınlandı. Ne var ki bunlar devrin Rusya'sında istenilen nitelikte şiirler değildi. Siyasete, propagandaya dokunmuyor, daha çok bireyci bir yön tutuyordu. Bu yüzden Pasternak'ın şiirleri basılmaz, kendisi de tutulan bir şair sayılmaz oldu. Hayatını Goethe ve Shakespeare'den çeviriler yaparak kazanıyordu. Moskova'nın banliyösünde bir kır evine çekilmişti. Orada suya sabuna dokunmadan yaşamaya çalışıyordu. 1954 yılında Moskova gazeteleri Boris Pasternak'ın bir roman yazdığını haber verdiler. Hatta birçok dergide bu romandan parçalar bile yayınlandı. Eserle batılı yayın evleri de ilgileniyordu. Pasternak bir İtalyan yayın evine romanının daktiloya çekilmiş bir nüshasını yollamıştı. Eser Moskova'da çıktığı sırada İtalya'da da yayınlanacaktı. Aradan geçen aylar, yıllar süresince eserin yazarından bir ses çıkmadı. Daha sonra Sovyet hükümeti İtalyan yayın evinden eserin geri gönderilmesini istedi. Yayın evi bu isteği yerine getirmedi. Daha sonra anlaşıldığına göre hükümet eseri beğenmemişti. Boris Pasternak'ın ününe uygun, başarılı bir eser olmadığını ileri sürerek yayınlanmasını yasak etmişti. İtalya'daki yayın evi her şeye rağmen kitabı basıp piyasaya çıkardı. Eser çok kısa zamanda bütün dünya dillerine çevrildi. Edebiyat alanında bir bomba gibi patladı. 22 Ekim 1958'de Nobel Edebiyat Ödülü de ona verildi. Pasternak buna çok sevinmişti. Ama bir süre sonra Nobel Edebiyat Kurulu'na yolladığı bir mektupla ödülü kabul edemeyeceğini bildirdi. Bu mektubu da hükümetin zoruyla yazmıştı. Ne var ki Doktor Jivago siyasi bir roman değildi. Doktor Jivago'nun çevirisindeki güçlük, yazarın bir şiir havası içinde Tolstoy, Dostoyevski çapında bir destan yaratılmak istenmiş olmasından ileri gelmektedir. İnsan ruhunu çeşitli olaylar, çevreler içinde işleyen ölümsüz bir romandır. Gerçek bir dehanın eseridir. Rus dili, Pasternak'ın dehasıyla bambaşka bir canlılık kazanmıştır. Bu kitapta okuyucu, insan ruhunu, insan sevgisini hiçbir baskının öldüremeyeceğini görmekte, buna tüm kalbiyle inanmaktadır. Doktor Jivago'nun 1958 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanması, yalnız Pasternak için değil, insanlık için de bir zafer yılı olmuştur. Birinci bölüm. Saat 5 ekspresi. 1. Yürüyor, yürüyor ve ebedi hatırayı söylüyorlardı. Söylemelerini ara verdiklerinde ayaklar, atlar, rüzgarın sesi bir nakarat gibi ilahi sürdürüyordu. Gelip geçenler cenaze alayı ilerleyebilsin diye kenara çekiliyorlar, çelenkleri sayıyorlar, hat çıkarıyorlardı. Bazıları da merak ederek alaya katılıyor, kimin cenazesi bu diye soruyorlardı. Jivago'nun diye cevap veriliyordu onlara. Ah öyle mi? Tanıyoruz. Bay Jivago değil, karısı, Bayan Jivago öldü. Fark etmez, Tanrı günahlarını bağışlasın. Muhteşem bir cenaze töreni doğrusu. Son dakikalar birbiri peşi sıra gelip geçti. Bir daha geri gelmeyecek sayılı anlardı bunlar. Papaz, bu toprak içindeki her şey, bütün yaratıklar Tanrı'nındır diyerek Maria Nikolaevna'nın vücudu üstüne haç şeklinde toprak attı. Hep birlikte doğruların ruhları parçası söylendi. Sonra da korkulu bir telaş başladı. Tabut kapatılıp çivilendi, mezara indirildi. Dört küreğin çabuk çabuk ittiği toprak yığınları tabutun kapağı üstüne düştükçe trompet sesini andıran bir gürültü çıkarıyordu. Çok geçmeden çukur kapandı. Çukurun bulunduğu yerde şimdi küçük bir tümsek oluşmuştu. Bu tümseğin üstünde 10 yaşlarında küçük bir oğlan tırmandı. Muazzam cenaze törenlerinin sonunda insanların üstüne çöken uyuşukluk ve şaşkınlıkla orada bulunanlar küçük çocuğun annesinin mezarı başında bir şeyler söyleyeceğini sandılar. Çocuk başını kaldırdı. Bulunduğu yerden sonbaharın gelişiyle ıssızlaşan düzlüklere, manastırın kubbelerine baktı. Kalkık burunlu küçük yüzü buruştu. Boynunu ileriye doğru uzattı. Eğer bir kurt yavrusu böyle yaparsa birazdan ulumaya başlayacağı sanılabilirdi. Oysa çocuk yüzünü elleriyle kapayarak ağlamaya başladı. Rüzgarın getirdiği bir yağmur bulutu buz gibi damlalarıyla çocuğun yüzünü kamçılıyordu. Siyahlar giymiş bir adam mezara yaklaştı. Ölen kadının kardeşi, ağlayan çocuğun dayısı Nikolay Nikolayevich Bendanyapin'di. Kendi isteğiyle manastırdan ayrılmış bir papazdı. Çocuğa yaklaşıp elinden tuttu, birlikte mezarlıktan çıktılar. 2. Eski günlerin hatırı için Nikolay Nikolayevich'e bir oda vermişlerdi. Dayıyla yeğen geceyi bu odada geçirdiler. Ertesi gün Volga bölgesindeki bir ilçe merkezine doğru yola çıkacaklardı. Dayı burada ileri görüşlü bir gazete sahibinin yanında çalışıyordu. Biletler daha önceden alınmıştı. Eşyalarını hazırlayıp odanın bir köşesine yığmışlardı. Rüzgar yakındaki demir yolunda manevra yapan lokomotiflerin şikayet dolu çığlıklarını onlara kadar getiriyordu. Akşamları hava pek soğuk oluyordu. Odanın iki penceresi toprak düzeyindeydi. Buradan donmuş su birikintilerinin toplandığı ana yolun bir bölümü görünüyordu. Bahçede duvar kenarlarındaki akasya ağaçlarından ve soğuktan morarıp kırışmış birkaç lahanadan başka bir şey yoktu. Akasya ağaçlarının çıplak dalları rüzgarın her darbesiyle sarsılıyor, yola doğru yatıyordu. Adı Yuri olan çocuk gece pencereye vurulduğunu sanarak uyandı. Karanlık oda oynak, esrarlı bir ışıkla aydınlanmıştı. Yuri sırtında sadece gömleği olduğu halde pencereye koştu. Yüzünü buz tutmuş cama yapıştırdı. Dışarıda çıkan fırtına yüzünden ne yol, ne mezarlık, ne de bahçe görünüyordu. Kar buram buram tüten bir duman gibi havayı kaplamıştı. Sanki tipi Yuri'nin pencereden baktığını anlıyor, onun dikkatini çekmek, onu korkutmak için ıslıklar çalıyor, homurdanıyor, çocuğun üzerinde yarattığı etkinin tadını çıkarmaya çalışıyordu. Kar bitmez tükenmez uzunlukta beyaz bir bez parçası gibi toprağın üzerinde kıvrılıp bükülüyor, yeryüzünü örtüyordu. Tipi ise yeryüzünde tek başına egemen olduğunu biliyor, başka rakip istemiyordu. Yuri pencerenin kenarından ayrılınca ilk arzusu hemen giyinip dışarı çıkmak oldu. Bir şeyler yapmalıydı. Bahçedeki lahanaların kar altında örtülü kalıp kaybolacaklarından, kara karşı koymaktan aciz olan annesinin yığınlar altında ezilip daha da derinlere gömüleceğinden, kendisinden iyiden iyiye uzaklaşacağından korkuyordu. Yine hüngür hüngür ağlamaya başladı. Dayısı uyandı, Hazreti İsa'dan söz ederek onu avutmaya çalıştı. Sonra pencerenin önünde düşünceli düşünceli durdu. Esnedi, giyinmeye koyuldu. Gün ışımaya başlamıştı. 3. Annesinin sağlığında Yuri, babasının kendilerini çoktan terk etmiş olduğunu, zamanını Sibirya ve yabancı ülkelerde seyahat ederek geçirdiğini, ailenin milyonlarını har vurup harman savurduğunu bilmiyordu. Ona hep babasının iş için Petersburg'a ya da bir panayıra gittiğini söylerlerdi. Çoğu zaman bu panayır İrbit panayırı olurdu. Sonra sık sık hastalanan annesinin vereme yakalanmış olduğu anlaşılmıştı. Kadıncağız tedavi için Kuzey İtalya'ya, Fransa'ya gitmişti. Bu yolculuklara iki kez de Yuri katılmıştı. İşte bu yüzden çocukluğu bir türlü çözemediği bilmecelerle dolu olarak geçmişti. Her zaman yabancıların yanında kalıyordu. Bu yabancılar hep ayrı kişilerdi. Daha küçükken birçok şeyin kendi soyadı olan Jivago adını taşıdığını fark etmişti. Söz gelişi Jivago fabrikaları, Jivago bankası, Jivago apartmanları, Jivago kravat iğneleri, hatta baba tatlısına benzeyen Jivago pastası bile vardı. Bir zamanlar Moskovalı bir arabacıya beni Jivago'lara götür dediğiniz zaman beni Kaf Dağı'nın ardına götür demişsiniz gibi sizi bambaşka sihirli bir aleme çeker götürürdü. Etrafınızı geniş kırın sessizliğiyle dolu bir bahçe çevirirdi. Çam ağaçlarına konan kargalar dalların üstündeki karları silkelerlerdi. Ötüşleri sessizliğin içinde kuru bir dalın çatırdamasına benzerdi. Akşama doğru ışıkların yandığı binanın önünde cins köpeklerin koşuştukları görüldü. Ama bütün bunlar bir anda kaybolup gitmişti. Yoksul düşmüşlerdi. 4. Annesinin ölümünden 2 yıl sonra 1903 yılının yazına rastlayan bir gün Yuri ile dayısı üstü açık bir arabaya binmiş, Dublyanka'da oturan ve ders kitapları çok beğenilen Ivanoviç Moskobornikov adlı bir öğretmeni görmeye gidiyorlardı. Burası sanatsever, sanatçıların koruyucu meleği Kologrigov'un malikanesiydi. O gün yortu vardı. Hasat mevsiminin en civcivli zamanındaydılar. Ama yortu yüzünden mi yoksa yemek vakti olduğundan mıdır nedir ortalıkta kimsecikler görünmüyordu. Tarlalar mahkumların yarıya kadar tıraş edilmiş başları gibi yarı hasat edilmiş durumdaydı. Başlarının üzerinde kuşlar uçuyordu. Olgun buğday başakları düzgün sıralar halinde dimdik duruyor, bunlara uzaktan bakınca kımıldıyorlarmış gibi geliyordu. Sanki bunlar ziraat memurlarıydılar da araziyi ölçüp notlar alarak ufuk boyunca ilerliyorlardı. Yayın evinin bekçisi, çırağı, işçisi, kısaca her şeyi olan Pavel, asıl işinin arabacılık olmadığını anlatmak istercesine arabacı yerine bacak bacak üstüne atarak yan oturmuş, sırtını kamburlaştırmıştı. Nikolay Nikolayevich, bu tarlalar efendinin mi, köylünün mü diye sordu. Pavel, efendimin diye cevap verdi. Yaktığı sigaradan bir nefes çekti. Uzun bir sessizlikten sonra kırbacıyla bir başka yönü göstererek bunlar da bizim diye ekledi. Gözlerini monometreden ayırmayan bir lokomotif sürücüsü gibi yan gözle atların kuyruklarını, sağrılarını kontrol ediyordu. Onları hızlandırmak için hey uyumayın, canlanın diye bağırıyordu. Atlar arabaya yan yana değil de arka arkaya koşulmuşlardı. Yine de arabayı dünyanın her tarafındaki atlar gibi çekiyorlardı. Öndeki sakin olan yaratılışına uygun biçimde koşuyor, arkadaki boynunu kuğu gibi bükerek çıngırakların sesine ayak uydurup sanki dans ediyordu. Nikolay Nikolayevich'in elinde Voskobornikov'un toprak davası üzerine yazılmış kitabının müsveddeleri vardı. Yayın evi sansürün gittikçe artan sıkılığını ileri sürerek kitabın yeniden gözden geçirilmesini istemişti. Nikolay Nikolayevich bu amaçla dostunu ziyarete gidiyordu. Nikolay dayı Pavel'e bu tarafta işler çığırından çıkmış galiba diye sordu. Ponova'da bir çiftçinin boğazını kesmişler. Sen ne dersin bu işlere? Pavel'in tutumu kitaptaki ateşli fikirleri de aşıyordu. Köylülerden ne beklenir ki diye cevap verdi. Şımardılar. Kendi başlarına buyruk oldular. Bizim gibilerine yüz vermeye gelmez. Bunları söyledikten sonra yeniden atlara döndü. Deh dedi. Uyuyor musunuz ne? Yuri'nin Dublyanka'ya yaptığı ikinci yolculuktu bu. Artık yolu bildiğini sanıyordu ama yanılıyordu. Tarla tarlayı izliyor, bunları bitip tükenmeyen ormanlar kucaklıyordu. Bu geniş, alabildiğine uzanan manzaralar insanda derin duygular uyandırıyordu. Nikolay dayı henüz kendisinde ün kazandıracak kitapları yazmamıştı. Ama fikirleri kafasında belirli bir biçim almıştı. Başarının eşiğinde olduğunun kendisi de farkında değildi. Çok geçmeden zamanının ünlü yazarlarından biri olacak ve devrimin filozofları, üniversite profesörleri arasında yer alacaktı. Nikolay Nikolayevich ile bu ünlü kişiler aynı düşünceleri savunacaklar ama yazdıklarında kullandıkları terimler dışında düşünce tarzlarında en küçük bir benzerlik bulunmayacaktı. Onlar önceden kabul edilmiş bir takım fikirleri benimsemişler, kelimeler ve dış görünüşlerle yetinmişlerdi. Ama eski bir rahip olan Nikolay hem Tolstoy'un düşüncelerine hem de devrimci bir görünüşe sahipti. Üstelik daha da ilerlemek istiyordu. Nikolay Nikolayevich ilhamcı olduğu kadar elle tutulur, gözle görülür, sağlam bir fikrin peşindeydi. Bu düşünce insanların önünde düz, açık bir yol çizecek, dünyayı daha iyiye, daha güzele götürecekti. Tıpkı bir şimşek ya da gök gürültüsü gibi çocuklar, cahil fakirler tarafından anlaşılıp kabul edilecekti. O, yepyeni, parlak bir düşünüşün peşindeydi. Yuri, dayısının yanında olmaktan hoşlanırdı. Dayısı ona annesini hatırlatırdı. Tıpkı annesi gibi, dayısı da özgür, alışmadığı şeyleri yadırgamayan bir kafaya sahipti. Onda da, annesi gibi, kendini yaşayan her şeyle eşit gören soylu bir duygu vardı. O da her şeyi bir bakışta anlar, düşüncelerinin aklına ilk geldiği, henüz anlamlarını ve canlılıklarını kaybetmediği bir sırada ifade etmesini becerirdi. Yuri dayısının kendisini Dublyanka'ya götürmesinden ayrıca büyük bir sevinç duymaktaydı. Dublyanka çok güzel bir yerdi. Bu da ona doğayı seven, kırlarda yürüyüşe çıktığı zaman Yuri'yi de yanına alan annesini hatırlatıyordu. Yuri, Niki Dudarov'u tekrar göreceğine de seviniyordu. Kendisinden 2 yaş büyük olan Niki belki de onu küçük görüyordu. Niki, Voskobornikov'un evinde oturan bir öğrenciydi. Yuri ile el sıkıştığı zaman elini aşağı doğru bütün gücüyle çekerek sallardı. Başını o kadar çok eğerdi ki saçları alnının üstüne düşer, yüzünün yarısını kapatırdı. 5. Nikolay Nikolayevich düzeltilmiş provaları okuyarak yoksulluk sorununun can damarı diye başladı. Voskobornikov özü desek daha yerinde olur dedi ve kağıt üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptı. Üzeri kapalı varandanın loş aydınlığında çalışıyorlardı. Su kovaları, bahçıvan aletleri ortalıkta karmakarışık duruyordu. Kırık bir sandalyenin arkalığına eski bir yağmurluk atılmıştı. Bir kenarda üzerinde çamurları kurumuş, balıkçıların balığa çıkarken giydikleri cinsten çizmeler duruyordu. Nikolay Nikolayevich öte yandan diye devam etti. Ölüm ve doğum istatistiklerinin gösterdiğine göre Voskobornikov geçen yılki istatistikler diye kaydet dedi. Not aldı. Verandada hafif bir esinti vardı. Uçmasın diye sayfaların üstüne taş parçaları konmuştu. İşleri bitince Nikolay Nikolayevich hemen kalkıp yola çıkmak istedi. İmkanı yok bırakmam. Gidemezsiniz. Şimdi çay içeceğiz. Evet ama bu akşam mutlaka kentte olmam gerekiyor. Boşuna tartışmayalım. Çeneni yorma. Çay masası bahçeye hazırlanıyordu. Semaverden yükselen kömür kokusu onlara kadar geliyor. Bu koku içtikleri sigaraların bahçedeki ayçiçeklerinin kokusunu bastırıyordu. Bir hizmetçi kız elinde içinde beyaz peynir, çilek ve pasta bulunan bir tepsiyle göründü. Daha sonra Pavel'in nehirde yıkanmaya gittiği, atları da yanında götürdüğü haberi geldi. Nikolay Nikolayevich'in ev sahibinin isteğini kabul etmekten başka çaresi kalmamıştı. Voskobornikov, hadi çay hazır olana kadar nehir kenarına inelim dedi. İvan Voskobornikov, zengin iplikçi Kologrigov'la olan dostluğu sayesinde kahyanın oturduğu binada iki odaya sahipti. Bina ve bahçesi malikanenin tenha bir köşesinde bulunuyordu. Yarım daire şeklinde kıvrılan eski bahçe yolu da buradan geçiyordu. Artık kullanılmayan bu yolun üstünde otlar bitmişti. Sadece yapı malzemesi kalıntılarını götürüp sel birikintisine atmak için kullanılıyordu. Malikanede ileri görüşlü ve devrimcilere yakınlık gösteren Kologrivov'un Nadia ve Lipa adlı kızlarıyla mürebbiyeleri ve az sayıda uşak kalıyorlardı. Kahya'nın evini ve bahçesini evi çeviren havuzlardan ve çimenlerden sık bir kara şimşir çiti ayırıyordu. İki arkadaş çitin yanından yürürlerken ayak seslerinin gürültüsüne çitten eşit aralarla birbirine benzer serçe kümeleri havalanıyordu. Kara şimşir çitinin içi serçelerle dolup taşıyordu. Havayı bir hortumun içinden akan su sesine benzer cıvıltılarıyla dolduruyorlardı. Limonluğun, bahçıvan kulübesinin ve bir şeye benzemeyen bir taş yığınının yanından geçtiler. Şimdi edebiyat ve bilim alanında görülmeye başlayan yeni adlardan söz ediyorlardı. Nikolay Nikolayevich, "İnsan elbette parlak zekalı, yetenekli gençlerle karşılaşıyor," dedi. "Ama bunlar pek kıyıda köşede kalıyorlar. Şimdi çeşitli birlikler, dernekler kurmak moda oldu. Oysa birlikte çalışmaya kalkan kişiler çoğunlukla beceriksiz insanlardır. Bunların bağlılıkları ister Sulayev'e, ister Kant'a, isterse Marx'a olsun bence sonucu boştur. Gerçek hep yalnız başına aranmalıdır. Gerçeği sevmeyen, onu aramayan kişilerle bütün ilgi kesilmelidir. Dünyada bağlanmaya değer ne vardır? Çok az şey elbette. İnsan bence ölümsüzlüğe bağlanmalıdır. Çünkü ölümsüzlük daha geniş anlamda yaşamın ta kendisidir. İnsan ölümsüzlüğe inanmalı, peygamberine de bağlı kalmalı. Ama sen kaşlarını çatıyorsun benim zavallı dostum. Yine hiçbir şey anlamadın değil mi? Voskobornikov demekle yetindi. İnce yapılı, uzun boylu, bir yılan kadar hareketli ve huzursuz bir adamdı. Sivri sakalıyla Lincoln devrinden kalma bir Amerikalıyı andırır, elini sakalından hemen hiç çekmez, sivri ucunu ağzına sokmaya çalışırdı. Bildiğin gibi, hiçbir şey söylememeyi tercih ediyorum dedi. Bu konularda bambaşka fikirlere sahip olduğumu bilirsin. Aklıma gelmişken sorayım, seni niçin papazlıktan çıkardılar? Herhalde bir hayli korkmuşsundur, aforoz etmediler mi? Konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Ama bence fark etmez. Hayır, aforoz edilmedim. Şimdi eskisi gibi lanetleme modası yok. Tabii bazı hoş olmayan olaylarla karşılaştım. Bunların bir bölümü hala yürürlükte. Söz gelişi medeni hakların bazılarından yoksunum. Devlet memurluğu yapamadığım gibi Moskova ve Petersburg'a gitmem de yasak. Ama bunlar önemsiz şeyler. Biz asıl konumuza geçelim. Dediğim gibi insan peygamberlere bağlı kalmalı. Bunu açıklayacağım. Anlamadığım bir şey var. Bir insan tanrısız olabilir. Tanrının varlığına inanmaz, inansa bile neye yaradığını anlamayabilir. Ama bütün bunlara rağmen insan denen varlığın doğada değil de tarihte yaşadığını bilir. Anladığımız anlamda tarih de peygamberler tarafından kurulmuştur. Peki tarih nedir? Tarih ölümün sırrını derece derece aydınlatarak bir gün onu alt edecek çalışmaların ortaya konduğu tezgahtır. İşte insanlar bu yüzden senfoniler yazıyor, matematiksel sonsuzu, elektromanyetik dalgaları keşfediyorlar.